Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsimde. Burada bir tane portakal.
Bir salça var abi.
Doktor Jacob, her şey.
Bütün sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayeniz var aslında.
Yeah.
teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, hoş sohbet sokağında bugün bolca türkü dinleyeceksiniz. Çok sevdiğiniz ezgiler kulağınıza çalınacak. TRT Türk Halk Müziği sanatçılarından İmran Koç bizimle birlikte. Hoş geldiniz İmran Bey.
Hoş bulduk efendim.
Ve aynı zamanda da bağlamasıyla Veysel Yıldırım ve Kabak Kemane'de de Tamer Şen bize eşlik ediyorlar. Hoş geldiniz Veysel Bey. Merhaba Tamer Bey. Evet, Türk Halk Müziği deyince bizim için çok ayrı bir gündür. Çünkü o ezgileri duymak bize ruhumuzu arındırır. Bir yenilenir, bir tazeleniriz biz Türk Halk Müziği ile. Sizin hayatınızdaki tercihleriniz arasında Türk Halk Müziği olması nedendir? Siz hangi yollardan geçerek halk müziğine ulaştınız?
Ben küçükken, çocukluğumda benim teyzemin oğlu, benden büyük abimiz, böyle ben çocukken herhalde mırıldanıyormuşum kendi şeyimde, böyle bir şeyler okumaya çalışıyormuşum. Geldi benim kulağımı çevirdi, dedi ki radyoyu açtım dedi, hadi bir türkü oku dedi. O zaman çocuktuk. Ben de bir şeyler okumaya çalıştım. Ondan sonra sürekli tekrarlar ola ola bir şeyler olmaya başladı. Daha sonra ortaokuldayken böyle yıl sonunda sosyal bilgiler öğretmenimiz vardı. O aynı zamanda sınıf öğretmenimizdi. O zaman herkese şarkı, türkü okutturuyordu. Ben de o zaman bir türkü okumuştum. Tabii türkü biraz acıklıydı. Yok. Böyle yani
türküler genelde benim için, zaten hüzünlü.
Hayır
ya.
Benim için çok büyük bir anlam olan ve benim hayatımda yaşamış olduğum bir olayı anlattığı için ben o türkü okumuştum. Ben 9 yaşında kardeşim iki ayağını trenin altında kalarak kaybetmişti. Onun vermiş olduğu acıyla o türküyü hep dinlediğimde aklıma kalmıştı. Böyle artık ezberime girmişti. Ne gecem var ne gündüzüm ağlarım. Anne viran oldu benim bağlarım diye bir türkümüz vardı. Onu okumuştum. O zaman hocamızın baktım gözlerinden yaşlar falan geldi. Böyle
o
hüzünlendi.
O da hikayeyi
biliyordur
hüzünlendi,
ama. Hüzünlendi, şey yaptı. Dedi ki oğlum dedi. Hı-hı. Ya bu nasıl bir ses dedi. Ne kadar güzel duygulu okudun dedi. Hı-hı. Senin dedi aslında dedi bunun dedi eğitimini alman gerekir dedi. Ve ben ortaokul bittikten sonra lise çağlarında düğün salonlarında yani derler ya çocuk sanatçı falan. Ben de 15-16 yaşlarında artık düğün salonlarında okumaya falan başladım.
O zaman peki bağlama biliyor muydunuz çalmayı?
Bağlama yani? Hayır. Bağlama sonradan çalmıyordum o zaman. Mı? Bağlamayı ben daha sonra lise bittikten sonra Folklor Eğitim Kurumu dediğimiz bir kuruluş vardı. Buradan da Turul abime saygı sevgilerimi sunuyorum. Turul Şan. Hı hı. O zaman Turul abi beni oraya davet etmişti. Orada çalışmalara katılmıştım. Hı hı. İşte biraz nota eğitimi falan derken. Hı hı. Artık sahnelere falan gitmeye başladık.
Çok güzel.
İşte 78 yılında daha doğrusu radyonun amatör seslere
Türk Halk Müziği dalında
dörder türkülük bant yapıyordu. Hı. O sınava girdim, kazandım. Hı. Ve benim için çok sürpriz olan bir şey, o zaman tabii kimse tanınmış, meşhur değil. Ben, İbrahim Tatlıses, Selahattin Alpay, Nizamettin Arıç, Seyfettin Tomaki, beşimiz aynı çat altında, Allah rahmet eylesin, Emin Aldemir hocamız vardı o zaman. Girdik dörder türkülük şey yaptık, okuduk. O zaman o hakkı kazanmıştım. Daha sonra da 81 yılında da işte TRT'nin açmış olduğu sınavı kazanarak da 40 yıl hizmet ettim işte bir fiil kuruma. Aha. Ve çalışmalarımıza devam ediyoruz aynı şekilde.
Çok güzel. Emin Aldemir benim derlemeleriyle de hatırladığım bir üstadımız değil mi?
Emin hocamız hem bağlama hem kaba kemanı hem de yurttan sesler koro şefiydi. Çok büyük bir üstattı. Evet, yani gerçekten ve derlemelerinde ağırlıkta bulunan rahmetli hocamızın Muzaffer Sarı Sözen'in dönem arkadaşlarından olan bir büyüğümüzdü.
Evet, evet.
Tabii ki onlarla aynı çatı altında olup da
çok,
onların
çok
havasını böyle teneffüs etmek de benim
için büyük
bir onur oldu.
Sizin o 80 kuşağı gerek Türk halk müziği gerek Türk sanat müziğinde gerçekten çok önemli isimlerle çalışmışsınız.
Evet, değil 80 mi? Kuşağı gerçekten halk müziği ve sanat müziği çok değerli bir kadro oluştu. Yani.
Evet, başka bir zamanmış o. Evet, neyse sohbete devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Azerbaycan yöresinden bir eserdi az evvel dinlemiş olduğunuz. Onu da Mehmet Özbek derlemişti. Şimdi de ne tarafa uzanıyoruz? Bu sefer Kerkük tarafına uzanıyoruz. Abdurrahman Kızılay'ın kaynak kişisi olduğu Altın Hızman Mülayim. Bu da benim pek sevdiğim bir türküdür.
Bir de hiç unutmadan burada canlı yayın varken... geçenlerde Mehmet Özbek hocamız küçük bir rahatsızlık geçirdi. Ona da buradan acı şifalar diliyorum.
Evet.
İyi olduğunu, toparlandığını duyduk.
İnşallah.
İnşallah en kısa zamanda aramıza katılır. O bizim hocamız, evet, sevdiğimiz Mehmet Özbek hocamızın bende çok büyük emeği var. Hı. Abdurrahman Kızılay abimizle falan. Öyle. Ben Kerkük Türküleri onların yanında gezerek öğrendim. Onlardan feyiz alarak okudum.
Ben çok büyük bir heyecanla dinleyeceğim bu türküyü. Kerkük çok severim. Hadi buyurun siz dinliyoruz. Gördüm. şad olduk. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dinleyenlerimiz, bu eserde Nida Tüfekçi'nin derlemiş olduğu bir eserdi. Altın Hizmam Mülayim, Abdurrahman Kızılay'dan alınmıştı ve Kerkük yöresi dedik. Şimdi şöyle bir şey var sevgili dinleyenlerimiz. Önce bir Azerbaycan yöresinden bir türküyle giriş yaptık. Sonrasında Kerkük yöresi. Diyeceksiniz ki acaba İmran Bey'in buraya bir ilgisi var mı bu yöreye? Ama çok sağlam sebepleri var.
Evet, ben aslen doğumum Kars doğumluyum. Hı-hı. Ve Azerbaycan'da akraba bağlarımız var. Bakü'de, Nahçıvan'da falan. O yörenin çocuğu olduğum için de biraz Azerbaycan türkülerine tabii ayrı bir sevgim var. Ama TRT sanatçısı olduğumuz için de bütün yörelerimizi okumak gibi bir mecburiyetimiz var. Elimizden geldiği kadar bütün yöreleri okumaya çalışıyoruz. Ama siz tabii bu olayı daha iyi bilirsiniz. Diyalek dediğimiz, şive dediğimiz olay var.
Evet.
Yani siz bunun teknik olarak tabii dersini aldınız, her şeyini biliyorsunuz. Bizler tabii yöre dediğimiz olay, mesela ben Doğu yöresine hakim olan bir insan olduğum zaman Ege türkülerini okurum ama bir Egeli sanatçı gibi o tadı, lezzeti veremem.
Anladım.
O şey ama okuruz. Evet. TRT sanatçısı olduğum için Yurttan Sesler içerisinde bütün eserleri, türküleri okumaya gayret gösteriyoruz.
Evet. Şimdi her yöreye dair türküleri okuyoruz elbette dedi İmran Koç. Ve sıradaki eser de geçen hafta 51. Ölüm Yıl Dönümünde andığımız Aşık Veysel Şatıroğlu'nun Sivas Şarkışlalı. Çok kıymetli bir isim bizim halk edebiyatımızda. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa, eğlenecek yar bulamam gönlümdeki köşk olmasa.
Evet, tabii ki ölüm yıldırım olduğu için özellikle de seçtiğim türküleri de böyle anlamlı günleri olan türkülerden seçtim ki bir anlam katalım diye.
Buyurun.
Evet arkadaşlar. Boyun bu diye gezerdi,
senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa, o sana aşık olmasa.
Evet, Aşık Veysel'i de böylelikle bir kez daha yad etmiş olduk.
Evet, ruhu şad olsun.
Bize gerçekten bıraktığı çok kıymetli emanetler
çok
var.
Çok büyük bir ozan, çok büyük bir şair. Yani sözler o kadar anlamlı ki. Hı-hı. Ya bir insanın yani çocuk yaşta gözlerini kaybedip de böyle duygularla böyle sözler oluşturması gerçekten çok büyük sanat eseri yani. Çok büyük bir olay.
Gönül meselesi.
Evet. Değil mi? Evet. Gerçekten
çok güce bir gönül. Evet, şimdi Erzurum yöresinden bir türkü dinleyeceksiniz sevgili dinleyenlerimiz. Ama Erzurum yöresi türkülerini seversiniz.
Şimdi şöyle, Ramazan ayında olduğumuz için dedim ki aynı zamanda bu
tasavvufi
türkümüz
bir yanı
biraz
da, var,
da tasavvufu biraz yanı olduğu için de dedim bir ayrıcalığı olsun.
Ne güzel.
Şey yapalım. Bunu okuyalım dedim.
Harika.
Ve bu türküyü getirdim.
Ama siz o yörenin türkülerini zaten seviyorsunuz.
Tabii
hani,
tabii.
Değil mi?
Bu türküyü zaten ben radyoda da ilk okuyan kişilerden biriyim yani.
Kayıtlardan biri
yıllar,
sizin.
Evet.
Harika. Hadi bakalım dinliyoruz İmran Koç.
Çol yüzleri doğdu.
Çok güzel. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz, ben belki yayınımızın başında türküyle başladık. Böyle bir hışımdan, bir hışımdan da türkümüz var yani sırada. Belki evet. ipucu vermiş oldum ama telefon numaralarımızı söylememiş olabilirim. 0-90-312-463-34-17 bizim telefonumuz. WhatsApp'ta da 0-90-533-940-07-37 istekleriniz olursa yine iletebilirsiniz ya da mesajlarınız olursa ben de burada dillendirebilirim sevgili dinleyenlerimiz. Evet, az evvel Mevla'yı da andık dedik. Bir taraftan evet. bir başka ilahi var sırada şimdi de. O da Yücel Paşmakçı'nın notaya aldığı evet. ilahi.
İlahimiz çok ama ben Ramazan'da olduğumuzun iki tane ilahi seçtim.
Tamam.
Yani hem bugünün anlamını
bence
kazandıralım
de. Çok,
dedim.
Çok güzel olmuş. Evet, harika olmuş. Evet, bu eserde Ahmet Yılmaztaş'tan alınmış. Urfa yöresine gideceğiz.
Evet.
Ben bu dağın ağacıyım.
Evet. Hem tatlıyam hem acıyam.
Teşekkürler İmran Bey. Şimdi hani o yıllar evvelinden, radyo sınavlarına girdiğiniz dönemden.
81 yılından bahsediyorsunuz.
81 yılından evet. Bu yana şimdi acaba şunu merak ediyorum. Acaba hayatınızda sizce sanatıma evet geliştirerek devam ettim. Şurada gerçekten kendim oldum. Başta bu kadar değildi dediğiniz şeyler var mı şöyle uzaktan baktığınızda?
Ya tabii ki şimdi şöyle bir şey var. Sanat sonsuz yani. Sanatta ben şu oldum. Ben yani şöyle söyleyeyim, yıllarımı verdim ben bu işe ama hala öğrenecek çok şeyim var. Yani bunun sonu yok. Yani ben tamam oldum, ben bittim, ben şu anda her şeyin başındayım, en iyi sanatçı benim. Yani sanat, muhakkak sanatçı bir yerde, şimdi benim bir prensibim vardır. Bir türküyü muhakkak ezberime alırım. Ezberime aldığım zaman o türkü bende var olur.
Tabii.
Yoksa bir türküyü getiriyorsun, bir çalışıyorsun, önüne koyuyorsun, okumaya çalışıyorsun. Orada maalesef verim alma şansınız düşük olur. Ben her zaman bütün okuduğum türküleri zamanında çalışırım. Bir de benim Yurttan Sesler'de de bir prensibim vardı. Şimdi arkadaşlar dinliyorlarsa şey yapacaklar, beni tasdikleyecekler. Yurttan Sesler'de diyelim ki bir arkadaşımız rahatsızlandı. Hemen koro şefi, evet yedek sanatçımız nasıl olsa var. Hemen beni çağırırlar.
Çok güzel.
Abi şu türkü oku, şunu oku. Yani böyle bir güzel günlerimiz de oldu. Yani seve seve, ben işimi çok sevdim. Hiçbir zaman işimden kaytarmadım ve her zaman da işimin arkasında durdum. Pek rapor da kullanmadım, biliyor musun? Sadece bir ameliyat olmuştum, apantisim patlamıştı. O zaman kurum bana rapor verdi, yani daha doğrusu doktorlar hastane rapor verdi. Fakat işin enteresan tarafı, 3 günlük ameliyatlıyım. Şimdi biz Muhabbet Demi diye televizyonda bir program yaptık. 7 yıl onu yaptık. İşte Mehmet Seski, Hasan Özel, ben, Ali Demirhan falan bir sürü arkadaşlar. Daha sonra da Selma Geçer ve Reyhan Erdiş kardeşlerimiz de aramıza alıp yapmıştık.
Çok güzel.
3 günlük ameliyattıydım. İşte canlı yayın var 3 gün sonra. Kurum şeyde, televizyonda program var. Arkadaşlar şok oldu. Gittim ben, oturdum. Üç günlük ameliyatla. Ya senin ne işin var dediler burada. Sen ameliyat olmadın. Dedim olsun dedim. Ben işimi kaçırmam kardeşim. Bu canlı
bravo,
yayın.
Bravo.
Benim burada eksiktir demesinler dedim.
Çok
güzel. Böyle de bir anımız, güzel bir şeyimiz de olmuştu.
Çok güzel. İnsanın işini sevmesi gerçekten çok önemli. O zaman zaten size ağrını, sızınızı unutturup koşup gidiyorsunuz. Evet, yine sohbetimize devam edeceğiz ama elbette türkü var sırada sevgili dinleyenlerimiz. Yine Kerkük yöresine uzanacağız bu türküyle. Nida Tüfekçi'nin derleyip notaya aldığı bir eser. Dağlara Septim Ekin.
Bu türkü de radyoda ilk okuyanlardan biri benim. Hatta bunu ben yıllar önce ilk radyoya girdiğim dönemlerde bile amatör olarak da okumuştum yani.
Ama
o
şimdi ben beri... aslında benim az evvelki sorum oydu. Hani amatör olarak radyoya girdiğim zamanla bugünkü yorum arasındaki farkı merak ediyorum ben.
Ya tabii ki
soru
şimdi...
Soru oydu, biliyor musunuz?
O zaman,
başka şey anlattınız
o zaman
bana
amatör
ama
olarak bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Şimdi ben şu anda... Şimdi herkes bana diyor ki...
Yani o demlenme zamanını
İmran
merak
Koç
ediyorum.
Diyorlar, İmran Koç diyorlar, canlı yayın solisti. İmran Koç canlı yayında vereceksin. Yani hiç ben de öyle heyecan, heyecan falan.
İşte
bizim arkadaşlar bakıyorum ellere. Benim ya, yani akranlarım bile bakıyorum elleri ayakları titriyor canlı yayına
siz
çıkınca.
Siz rahatsınız ama.
Ama ben çok rahatım. Ben yıllardır hep canlı yayını seviyorum. Diyorum ki bana canlı yayın verin.
Evet.
Canlı
öyle
yayını seviyorum.
Başkadır.
Ben. Hadi. Seviyorum ben.
Hadi dinleyelim bakalım. Thank you. Evet, İmran Bey, şimdi bir taraftan da şunu düşünüyorum. Evet, siz çok güzel tüm türküleri, tüm yöreleri elimden geldiğince yorumluyorum diyorsunuz ama siz bu başka bir maharet, beste de yapıyorsunuz.
Valla şöyle söyleyeyim, yıl 2008, Milli Eğitim Bakanlığı Baş Müfettişi bir abimiz, büyüğümüz, dostumuz radyoya misafirim olarak gelmişti. Bu şiirler yazıyordu. O zaman geldi dedi ki, daha doğrusu sanat müziğinde de bir sürü şu anda eserleri var. Besteleri, yani şiir kendisine ait, güfteler kendisine ait. Bana dedi ki, ya İmran Bey dedi, sen dedi niye beste yapmıyorsun?
Kimdir, ismini de öğrenebilir miyiz?
Tabii ki. Sakın Ferzi Şahingöz.
Tamam.
Ferzi Hocam bana böyle deyince dedim, hocam ben güldüm. Hocam dedim, bestecilik kolay mı ya bu işler? Evet. Çok zor iş dedim bu. Ben dedim, bir beceremem bu iş dedim. Hı. Ya ne olur dedi, bir tane denesen, menesen, yapsam falan. Vallahi dedim, hocam çok zor. Yani hı, orada sohbet falan ediyorduk. İşte ya işte şöyle olur böyle olur derken, orada ben bir sözler falan söyledim. İşte sensiz geçen günlerim, inan ki hiç yaşamadım falan. Hı. Dedik işte ya daha böyle dedi.
Var mıydı orada şiiriniz?
Yok, yok, orada o anda... Hocamla birlikte yazdık, hocamla şey yaptık. Hocamın da çok büyük emeği var tabii.
Tamam.
Hep hocamla yaptık, orada yazdık, hallettik. Ve ben orada onun müziğini oluşturdum. Dedi ki, ha işte oldu dedi, bak dedi, beste bu dedi işte.
Demek birisinin böyle itmesi lazım.
Dedim ki ya hocam dedim, yani bu müzik bana nasıl geldi, nasıl oldu, ben de dedim anlamıyorum
Allah
dedim.
Allah.
Ve öylece çok başladık. İlginç. Ondan sonra da şimdi aşağı yukarı 200'e yakında bestem oluştu. 2-3 tane de sanat müziği bestem var. Hayır. Kahramanlık şeylerim var. Çanakkale Destanı, Şehit Olmuş Mehmet'im,
Türkiye'm
diye bir bestem var. Cennet Vatan diye. Bir sürü Gurbet Seni
Sonradan
Ben Bilirim.
Böyle...
Bir sürü şeyler yaptık, evet. Ve orada bunu yaptık. Öyle 2008 yılında böyle başladı. Tabii ki
çok
ondan
güzel.
Sonra da bunu bir meşgale olarak düşündüm. Aha. Ve şair dostlarımız bana şiir falan gönderiyorlar. Onlara hem katkı sunmak adına hem de bir şeyler meşgale olsun
derler,
diye de
çorap
devam
söküğü gibi devam etmiş
sizinki. Devam ettirdik, evet, öyle oldu.
200 kolay mı? Yani bravo size. Şimdi o zaman bir bestenizi dinleyelim.
Evet,
olur. Hatta ilk bestemi dinlesek ki.
İşte ilk bestemizi yapmıştık.
Hadi bakalım, onu,
şey onu
dinleyeceğiz. Tamam.
Acı saydım heder saydım, acı saydım, heder saydım, bedel saydım, bedel saydım, tüm ömrüme bedel saydım, sensiz geçen
hikayesi gizli bunun arkasında. Peki bu bestelerinizin kaçı TRT repertuarına girdi? Çünkü bu
şu
da
anda,
ayrı bir sınavdır ya.
Şu anda TRT repertuarına giren eserimiz yok. Daha doğrusu Ahmet Başkan bu beste türküleri repertuara alacaktı. İşte bizim Kubilay Dökmetaş falan, onlar böyle bir karar almışlardı.
Evet.
Daha sonra bir askıya alındı.
Evet.
Şimdi bekliyoruz yani ne zaman şey yapılırsa şey yapacağız, vereceğiz bunların
tam
hepsini.
Aslında az evvel siz söylerken türküyü ben bir taraftan onu düşündüm, soracağım dedim. Ben örneğin beste formunda türkü diye kullanıyorum yayınlarda.
Evet, zaten öyle, beste formunda.
Ha, yani hani bu tabiri kullanıyorum.
Tabii,
hani
tabii,
türkü
tabii.
Demiyorum, beste
tabii.
Formunda bir
beste,
türkü diyorum.
Zaten beste türkülerimiz diyoruz.
Tamam, peki o zaman şunu soracağım. Bizim repertuarımızda hiç beste formunda türkü yok mu? Yok. Alınmıyor
yani
mu?
Şöyle söyleyeyim, aslında var da.
Var mıdır?
Ama
hı?
İşte biraz farklı davranılıyor kişilere. Bazı ozanlarımızın eserlerini falan alıyorlar, kabul ediyorlar. Eğer bir Veysel sözler, Veysel'in kendisinin.
Evet.
Öbür taraftan Mahsun'un sözler kendisinin. Muhlis Akarsu'nun sözler kendisinin. Onları kabul ediyorlar, anonimleştiriyorlar.
Anlıyorum.
Ama farklı şekilde bizim gibi beste yapan kişileri daha henüz
daha
yapmadılar
çağdaş,
ama inşallah alacaklar yani.
Anlıyorum. Daha çağdaş besteciler biraz daha sıkıntı yaşayabiliyor.
Biraz evet, zamanla inşallah onlar
evet,
da
farklı
olacak.
Farklı kriterler var.
Yani bunları okunuyor. Evet. ne kadar fazla eser olursa evet. faydası olur, zarar olmaz ki yani.
Evet, ve ne kadar çok okunursa da o kadar kulağa yerleşir ve bir şekilde repertuarda yerini alacaktır tabii zaten. Ki. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de bir başka türkü var ama bunun istiyorum ki bağlamayla siz girişini yapın. Ben sözlerini üstüne okuyayım, oldu mu? İmran Koç'un o güzel sesinde zaten türkünün ilerleyen bölümlerinde dinleyeceksiniz. Hatta sizlerin de eşlik edeceğini düşünüyorum bu Diyarbakır türküsüne.
Evet.
Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cellat boynumu vursa, yar sevdem yar üstüne. Kar yağar ayazlanır, gün doğar beyazlanır. Ben yarimi görmezsem, şu gönlüm barazlanır.
Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cellat boynumu vursa, yar sevmem yar üstüne. Kar yağar kar üstüne, derdim var dert üstüne. Cellat boynumu vursa, yar sevmem yar üstüne. Aman ey, aman ey, halim yaman ey. Seni gelin getirem, arpa buğday zaman ey. Aman aman aman ey, halim yaman ey. Seni gelin getirem, arpa buğday zaman ey.
Hikayeniz var aslında.